Ayrım 19, sayfa 239. Sivas valisinin adamları tarafından önüne konulan deliller karşısında bölge askeri komutanı Fikri Paşa'ya Albay İbrahim Alizade'nin tutuklanmasını sağlamak ve onu sivil mahkemeye sevk etmekten başka seçenek kalmıyordu. En iyi subayı ve sıkı bir dostu aynı zamanda. Ucuz bir yönteme başvurulmuştu ama İttihadın karşı kanadından başına koruyucu melek gibi bir ajan dikildiği için yüksek rütbesine rağmen İbrahim için bir şey yapamazdı. Hükümet politikalarına sadakati yakından kontrol ediliyordu. Albay İbrahim Alizade direkt olarak dostu Varta'nın davasının görüldüğü karakolun bodrumundaki aynı odaya getirildi. Soyuldu, dar bir sıraya oturtuldu ve sıkıca bağlandı. Jandarmalar kayboldular ve onu işkenceci olarak bilinen iki adamla yalnız bıraktılar. İşkenceciler aletlerini yavaşça çözdüler ve bir masanın üzerine yaydılar. Sonra gömleklerini çıkardılar ve birer sigara yaktılar. Bir eşek satın alınması olayı üzerine sohbet ediyorlardı. İbrahim tavan lambasına gözünü dikti ve onu bekleyen akıbeti düşünmemeyi denedi. 20 dakika sonra Mustafa Rahmi göründü. Vali olarak yeni görevi onun içini sevinç doldurmuştu. Ama içinde yıllarca şef olarak bulunduğu ve nice şiddet uyguladığı karakolun odalarına kesin bir duygulanma içinde girdi. Buraya başka şartlar altında gelmeyi tercih ederdi. Gani Bey eğer bu lanetlenmiş balyanın kaçışını öğrenirse öfkeden kudururdu. Bundan Mustafa'yı sorumlu tutma tehlikesi de vardı. Sıraya yaklaştı ve tutuklunun zayıf kaslı vücudunu izledi. Sonra albayın yüzüne tükürdü. Seni uyuz köpek. Mustafa parmak eklemlerini çıtlattı, yeniden sakinleşti. Jandarmadan Teğmen Yılmaz bize tutuklu Vartan Balyan'ı idam sehpasından nasıl kaçırdığını anlattı. Bunu inkar ediyor musun? İbrahim, onun ip ya da idam konularında zengin bir birikim olduğunu biliyordu. Ancak işkenceyi önlemek de isterdi. Mustafa konuşmasını istiyordu, o da konuşurdu. Hayır, inkar etmiyorum, bunu ben yaptım. Niçin? Dostluğumdan, dostumdu, haksız yargılanmıştı. Suç ortaklarım var mıydı? Halit Paşa'ya yüklenmek onun kaderini değiştirmezdi. Yalnızdım. Balyan'la ne yaptın? Ona bir katır verdim ve şehirden çıkardım. Hangi yoldan kaçtı? Kıyı yolundan. İbrahim çok ikna edici yalan söylüyordu. Mustafa'nın gözünde cılız bir adam olarak gözükmesiyle ilgilenmiyordu. Planının ne olduğunu biliyor musun? Sanırım Rusya'ya gitmek istiyor. Orada belirli biriyle buluşmak mı istiyor? Bunu bilmiyorum. Silahlı mıydı? Evet, bir tabancası vardı. Nasıl giyinmişti? Sıradan bir köylü kılığındaydı. Ona kağıtlar temin ettin mi? Evet, ona verdiğim kağıtları bir Kürt'ten satın aldım. Kağıtlar hangi adla düzenlenmişti? Alioğlu İzzettin. Söyleyecek başka şeyin var mı? Başka bir sözüm yok. Fazlasını bilmiyorum. İyi dedi Mustafa ve gitti. İbrahim şimdilik işkenceden sıyırdığına inanıyordu ama Mustafa Rahmi havada salladığı bir sopayla geri geldi. Kısılmış gözlerinde kor halinde korkutan bir pırıltı parlıyordu. Alay etti. Benim şefim için biraz fazla konuşuyorsun. Ayak tabanına falaka dayağı başladı. İbrahim bağırmamak için dişlerini sıktı ama acı dayanılmazdı. Mustafa'nın bacaklarını vurdu ama sopa titreyen kalbinin orta yerine geldi. Bağırmasını bastıramadı. Dur, daha söyleyecek bir şeyim var. Eğer sana soran olursa diye kükredi Mustafa. Mustafa Rahmi ayaklardan geriye kanlı bir kütle kalana kadar daha sert vurmaya devam etti. Tere batmış alnını kuruladı. Şimdi konuş. İbrahim artık bunu yapmak niyetinde değildi. Acıları o kadar büyüktü ki bundan daha kötü bir muamele zaten yapılamazdı. Yanıldı. Tırnaklar diye emretti Mustafa işkencecilere. İşkenceciler arka arkaya el tırnaklarını söktüler. Çekiç darbeleriyle parmaklarını ezdiler. İbrahim diğer ayrıntıları anlattı. Bu sorgu yöntemlerinde çok tecrübeli olan Mustafa yanlış cevapları ayıklıyor ve kurbanının üzerine vahşice gidiyordu. Sonunda İbrahim her şeyi söylemişti. Bozuk yüzüyle hırlıyordu. Bu kadar acı çekebileceğini bilmezdi. Kalbi göğsünden çıkacakmış gibi vuruyordu. Normal ritmine dönemedi. Buradan hareketle İbrahim işkencenin yeniden başlamasından korktu. Mustafa Rahmi zafer kazandı. İstediği bilgilere sahipti. Teğmen, Şakir İsmail Halep yolundaydı. O şimdi sadece Gani Bey'i telgrafla haberdar etmek zorundaydı. Bütün ülkede bir gıyabi tevkif müzekkeresi dağıttırmalıydı. Yüzünü tutuklunun yüzüne yaklaştırdı. Ben senin daha uzun dayanacağını düşünmüştüm. İnsanlar hakkında nasıl dayanılabiliyoruz? Kalın elleriyle İbrahim boğazını kalbinin vuruşu durana kadar sıktı. Mağaraya geri dönünce Maru'yu bulantı tuttu. İdrar, dışkı, yıkanmamış vücutlar havayı pisletmişti. Kafiliyi terk edebilme hayaliyle hissettiği sevinç bu yoksulluk görüntüsünde hemen kayboldu. Diğerlerini kendi kaderini terk ettiği için kendini suçlu hissetti. Onun dönüşünü sabırsızlıkla bekleyen Thomas, "Anne!" diye bağırdı girişte. Büyük anne uyandı. Allah'a şükür. Oğlunun görüntüsü onu şok etti. Zayıflamış yüzü, gözlerini olağanüstü büyük gösteriyordu. Tüm canlılığı sönmüştü. Bir hafta daha böyle giderse Erzincan'dan gelen iskelet gibi çocuklara benzeyecekti. Maro'nun en önemli görevi onu kurtarmaktı. Buna ulaşmak için önüne çıkan tüm fırsatları değerlendirdiği için utanmasına gerek yoktu. İyi haberi Thomas'a burada iletmek imkansız. Bütün yüzler ona döndü. Derin havasızlık nedeniyle her sözünü atlamış olan yüzler. Bize su verecekler diye haber verdi Maro yüksek sesle. Su, su. Sihirli kelime mağarada dolaştı. Neredeydin anne diye sordu Thomas. Annesinin yırtılmış elbiselerini görünce zaptiyeler sana acı verdiler mi? Hayır canım, her şey yolunda. Mağaranın arka kısmına gitmek için acelesi vardı. Ama yolunda çok beden olduğu için yavaş yavaş ilerliyordu. Üzerlerinden atlamak ya da çevresinden dolaşmak zorundaydı. Adnim Hanım'ı düşündükçe üstüne çöken huzursuzluktan kurtulmak için mücadele ediyordu. Büyük anne konuştu mu? Daha iyi mi? O ölecek diye cevap verdi sesi titreyen oğlan. Böyle saçma şeyler söyleme. Otçu kadın söyledi. Oğlunun kulağına eğilerek fısıldadı. Endişelenme Thomas. Onu bir doktora götüreceğiz. İki yaşlı kadın Azniv Hanım'ın hasta yatağını yapmaya çalışıyordu. Onu oturabilmesi için desteklediler ve bir ağızdan dua ettiler. Kadınlardan biri sırtına masaj yapıyordu. Diğeri hastanın kafasının ve vücudunun etrafında haç çıkarırken kuru bir zeytin dalını yaktı. Bu seni iyileştirecek. Bu dal kilisede palmiye pazar gününde kutsanmıştı. Dumanı kötü ruhları kovuyor. Azniv Hanım'ın gözleri kapalıydı. Maro yanlış dalı tutan kadının Dul Kalusyan olduğunu fark edince omuzundan yakalayıp onu annesinden uzaklaştırdı. Ona ne yaptınız? Araksi'nin elindeki zehir şişesi gelmişti aklına. Sadece dua ettim ve onu yağladım dedi Dul Kalusyan. Sesini alçalttı. Annen artık uzun süre yaşayamaz. Bizi yalnız bırak diye çıkıştı Maro. Göğsü şiddetle inip kalkan Azniv Hanım'ı uzatarak yatırdı. Buna rağmen çatlak dudaklarına zayıf bir nefesten fazlası gelmedi. Elbisesinin açık üst kısmından kafur kokusu yayılıyordu. Büyük anne ölüyor dedi korkuyla Thomas. Telaşlı Maro sakin ol diye cevap verdi. Oğlana inanamadan baktığı bir şeftali ve birkaç hurma verdi. Oğlan meyveleri göğsüne bastırdı ve etrafına korkuyla bakarken elleriyle sakladı. Meyvelerini gören olmadı. Yüzü mağara duvarına dönük yere çömeldi. Meyveleri tutarak yedi. Maro'nun ısrarla tekrar ettiği çağrılarına Azniv Hanım nihayet zayıf parmak hareketleriyle cevap verdi. Maro bir parça şeftali ısırdı ve annesinin dudaklarına sürdü. Kadın bir yutma refleksi gösterdi. Ağzı biraz açıldı. Maro eliyle ezdiği meyvenin suyunu ağzına damlattı. Azniv Hanım gözlerini açtı, inledi ve kesik kesik konuştu. Maro. Buradayım anne, ben buradayım. Maro, ben bir subayla konuştum, bizi Darende'ye götürecek. Orada bir doktor var. Çok geç. Hayır, bunu başaracaksınız. Yorgun, hareketsiz. Bir şey söylemeyin, dinlenin. Tamamen bitkin olan Azniv Hanım gözlerini kapadı ve uykuya daldı. Maro onun yanında saatlerce bekledi. Ellerini tuttu. Ne zaman hareket edeceklerdi? Ölmekte olan büyük annesinin görüntüsünden sarsılmış olan Thomas bir köşede kaldı. Ayaklarına, yere baktı. Maro onu duaya çağırınca ses vermedi. Nöbetçiler tüm şaşkınlıklarıyla mağara önünde yiyecek bir şeyler dağıtırken Thomas dışarı çıktı. Payını ve payından biraz daha fazlasını almak isteyen başkalarıyla mücadeleye girişmişti. Hayatta kalmak için her şeye hazır, küçük bir hayvan gibiydi. Annesine bir parça ekmek, bir domates, iki kayısı ve bir damacana su getirdi. Maro, Azniv Hanım'a biraz içecek vermeyi başarınca annesinde sanki yeni bir hayat başlangıcı belirmişti. Ama yaşlı kadının gözleri çökmüştü ve yanaklarının derisi neredeyse saydamdı. Yanında diz sökmüş duran torununa baktı. Yemelisiniz büyük anne, tekrar güçlenmelisiniz. Kendi payımı ben sana veriyorum Thomas. Oğlan her iki yanından öptü onun. Büyük anne, ölmemelisiniz. Buna hakkınız yok. Annene iyi bakmalısın. Sesi yavaşladı. Kızının gözlerinin içine baktı. Maro, sonuna geldim. Hayır diye cevap verdi Maro. Annesinin yanaklarına hafifçe dokundu. Daha iyisiniz, konuşabiliyorsunuz. Tanrı'nın bana verdiği bir lütuf. Elini kaldırmayı denedi. Bana yardım et. Maro annesinin elini tuttu ve Azniv Hanım kızının ve torununun alnına baş parmağıyla haç işareti yaptı. Tanrı sizi korusun. Thomas hışkırmaya başladı. Büyük anne, bizi terk etmeyin. Elimi tut, benimle dua et. Oğlan itaat etti. Azniv Hanım dudaklarını sessiz hareket ettirdi. Thomas söylediklerini anlamakta güçlük çekti. Büyük annenin boğazı düğümlenmiş gibiydi. Gökteki babanız. Maru bilinçsizce katıldı. Onu dünyaya getiren, seven, besleyen, koruyan insanın ölümünü kavrayamazdı. Annesi yaşamalıydı. Bir sonraki şehre kadar yaşamaya devam etmeliydi. Yolculuklarının en son durağına kadar güvenlikte olacakları zamana kadar yaşamalıydı. Olayların tam da iyiye döndüğü şu anda bırakıp gidemezdi. Aznev Hanım'ın dudakları artık hareket edemez hale gelmişti. Kızının elini sıktı. Maru annesinin ağzını öptü ve onu dikleştirdi. Öte yana devrilmemesi için kollarını sıkıca tuttu. Anne, anne diye yalvardı çocukluğundan gelen bir sesle. Anne. Aznev Hanım artık nefes almıyordu. Maru onu salladı. Saçını, başını nazikçe okşadı. Sessiz ağlıyordu. Thomas kendisini terk edilmiş hissediyordu. Kollarını annesinin beline doladı ve yüzünü kucağına koydu. Diz çöken ve ölüm duası okuyan insanları aldırmaksızın Maru ve oğlu bu anmada aşırı ve derin üzüntülerin içine gömüldüler. ''Benimle gel'' diye emretti sert bir sesle. Dualar sustu. Maru kafasını kaldırdı. Diz çökmüş kalabalığın üzerinden Bedri'yi gördü. ''Annem öldü.'' ''Rıza Bey seni bekliyor.'' ''Annem öldü.'' diye tekrarladı. ''Onu gömmek zorundayım.'' İstiyorsan onun yanında kal. Rıza Bey şimdi hareket ediyor. Adam geri döndü, mağaranın çıkışına yöneldi. En son şansını terk etmekle yüz yüze olduğu Maro'nun kafasına şimşek gibi çakıldı. Annesinin başını yere koydu, ellerini birleştirdi, eğilip onu son bir kez öptü. Gel dedi ve Thomas'ın kolunu tuttu. Sonra Bedri'nin arkasından gitti. 7. Bedri Rıza Bey'in Maru'yu oğluyla birlikte yanına aldığı arabanın önünde yürüyordu. Abdullah tarafından sürülen örtülü araba ve müdürün korumasını sağlayan 10 Arap atlı onu izliyordu. Nesillerden biri Rıza Bey'in ailesinin hizmetinde olan işçilerin oğulları olan bu adamlar şehirleri olarak gördükleri Rıza'ya tam sadıktılar. Başı annesinin kucağında olan Thomas arabanın sallantısından uyumuştu. Maru bakışını önüne düşürmüş, Aznev Artinya'nın hatıralarına dalmıştı. Mağaradaki yaşlı kadın değildi gözlerinin önünde duran, aksine kocası Agob'un kolunda genç bir Aznev. Hafızasında artık annesiyle yaptığı kavgalardan, söz devrelesinden eser kalmamıştı. Aznev'in ondan asla esirgemediği sevgi dolu jestler, destek ve dayanışma. Ona yeteri kadar teşekkür etmiş miydi acaba? Aznev Hanım bir defasında şöyle cevap vermişti. ''Bu benim annemden öğrendiğim sevgi. Bu borcu ödemenin tek yolu kendi çocukların için kendini feda etmektir. Maru artık acısıyla baş başa değildi. Hayatını ezelden beri adamış olan ölü anneler şeceresinin tüm kadınları Maru'nun çocuğunun yüzünü elleriyle güneşten koruyan jestinde yaşıyordu. Karşıdaki sırada Rıza Bey, Semazen tarikatının kurucusu mistik şair Mevlana'nın bir şiir kitabını okumaya dalmış gibi yapıyordu. Ama gizlice çilesi güzelliğini daha da çekici kılan kadını gözlüyordu. Ona sahip olma arzusu, onunla samimi dert ortağı olabilme arzusuyla iç içeydi. Kadındaki her şeyden etkileniyor, onda olağanüstü bir ruh yüceliği seziyordu. Bu kadına sahip olmak ona yetmezdi. Onun kendine bağlanmasını istiyordu. Güneş istikametinde birkaç saat gittikten sonra yukarıda bir yamaçta arabalar durdular. Maru yukarıya baktı. Ayaklarının altında köpürmüş sularıyla akan bir ırmağın vadisi uzanıyordu. Sıcaktan kavrulan dağların ortasında bu kadar çok günden sonra Maru dünyanın bu kadar güzel olabileceğini unutmuştu. Bu yerin sakin yumuşaklığı onu şaşırttı. İçinde hala sürgünlerin yakınmaları ve güçlü nöbetçilerin bağırmaları yankılanırken burada kuş cıvıltılarını ve küçük çocukların sevinçli bağırışlarını duydu. Tarlalarda hasatla uğraşan erkekler ve kadınlar rahat hareket ediyorlardı. Cadde kenarlarında penceresiz küçük evler vardı. Kurtulmak için damlarına serilen kayısıları evleri altındanmış gibi gösteriyordu. Kapı eşiklerinde kırmızı siyah kilimler asılıydı. Ağaçlar ve meyve bahçeleriyle bezenmiş olan darende bir yayla üzerine kuruluydu. Beyaz evleri ikindinin portakal rengi aydınlığında görünen bir yamacın etekleriyle kucaklaşıyordu. ''Orada geceleyeceğiz. 3 gün kalacağız.'' dedi Rıza Bey. 3 gece. Maro yolculuklarının daha hızlı geçmesini bekliyordu. Hayal kırıklığını fark ettirmedi. Bedri diye bağırdı adam. Git ve handa bize oda ayırt. Maru'ya dönerek sordu. Benimle yemek yeme şerefini bağışlar mısın? Seni daha iyi tanımak istiyorum. Kadın kulaklarına inanamıyordu. Adam onun başına gelenleri biliyordu. Annesinin ölümü, dehşet içinde geçen bir hafta, kadının böyle bir teklif kabul edebileceğini nasıl beklerdi? Eğer sizin için bir sakıncası yoksa ben oğlumla yalnız kalmayı, odamda yemeği ve hemen uyumayı tercih ederim. Bitkinim ve annemin ölümünden dolayı çok üzgünüm. Tabii. Ses tonu renksizdi ama Maro'nun yanağındaki titreme gözünden kaçmamıştı. Kadın aceleyle ekledi. Yarın çok daha iyi olacağım ve nazik teklifinizi kabul etmekten sevinç duyacağım. Rıza Bey sevinerek yarın ve öbür gün diye tamamladı. Biz ancak birkaç gün içinde Antep'te olacağız. Daha sonra ben Malatya'ya gitmek zorundayım. Antep İstanbul'a giden demiryolu hattında değil mi diye sordu Maro. Gözlerinde bir umut ışığı çakmıştı. Rıza birkaç saniye için küçük bir hediyeye sevinmiş bir kuzen gibiydi. Etkilenmişti. Evet, Toros Ekspresi. Maro istedi. Keşke bu trene binebilseydim. Akrabalarımın başkentte oturduğunu size anlatmış mıydım? Sanırım evet. Ama akrabaların hala oradalar mı? Birçok Ermeni başka şehirlere taşındılar. Kudüs veya Bağdat'a. Bunu telgraflar aracılığıyla öğreniriz. Biliyorsunuz benim param var. Adam gülümsedi ve babacan bir sesle dedi ki, endişe etme. Ben her şeyle ilgileneceğim. Senin ve oğlunun artık korkacak bir şeyiniz yok. Her şeyin bu kadar iyi olmasına inanamıyordu. Daha bu sabah. Çok cömertsiniz Rıza Bey. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sizi yoluma çıkarttığı için Tanrı'ya şükrediyorum. Bunu gerçekten Allah istedi diye onayladı adam. Kendinden emin bir tavırla. Bedri, arabanın korunması için tek başına adamlarını bırakmak istemediğin, bunun için ahırda yatmayı düşündüğü için iki oda ısmarlamıştı. Kumanya, yiyecek ve mutfak aletleri dışında şahsen Bedri'ye ait olan bir valizi de vardı. Bu valizin içinde sürgünlerden aldığı değerli eşya, takı ve gümüşleri saklıyordu. Bedri, jandarmaların yaptığı yağmadan, efendisinin haberi olmadan payını almıştı. Han, sağ köşesinde büyük bir ahır olan kütükten yapılma geniş bir evdi. Hanın iki sahibi kendilerinden konuk listesini isteyince Rıza Bey'e hiç zorluk çıkarmadılar. Birbirlerine benziyorlardı. Demek ki kardeştiler. 50 yaşları civarındaydılar. Göbekliydiler. Alınları açıktı. Sadece 3 konuk daha vardı. Bunlar önlerinde bir rakı şişesiyle oturan Alman subaylarıydı. Rıza Bey iki mal sahibine parmaklarıyla arka arkaya emirler verdi. Bayanı odasına götürün ve ona akşam yemeği çıkarın. Bana da Alman dostlarımızın masasına bir kadeh getir. Sesi Mara'ya dönünce iyice yumuşadı. İyi geceler hanım. Eliyle Thomas'ın saçlarını okşadı ama çocuk başını salladı ve geri çekildi. Maro onu azarladı. Ev sahibimize biraz daha nazik ol. Çok çabuk ve Türkçe konuşmuştu. Thomas'ın onu anlamadığını bilerek Rıza Bey alınmasın diye böyle yapmıştı. Onu affetmelisiniz. O bir çocuk ve son haftalarda çok kötü şeyler yaşadı. Loş ışıkta Rıza Bey'in gözleri griye çalıyordu. Elmacık kemikleri biraz öne çıkmış, yüzünün katı ifadesini yumuşatmıştı. Bıyığının uçları yukarı kıvrılmıştı. Gülümseyen dudaklarıyla birlikte yayılıyordu. Hoşgörülüydü. Bu kendiliğinden anlaşılıyor. Ben çocukları iyi tanırım. Benim 8 tane var. Göğüs geçirdi. En büyük oğlum 18 ve en küçük kızım 3 yaşında. Maro eğildi. İyi geceler Rıza Bey. Hancıyı takip etti. Üst kata çıktılar. Odanın konforu çok mütevazıydı. Çarşafı kirli bir yatak, bozuk bir lazımlık, eski bir kilim üzerinde alçak bir masa. Ama bu beyaz banalı odada hoş bir serinlik vardı. Penceresi komşu bahçeye açılıyordu. Maro bir saman torbası ve bir kumaş döşekten oluşan yatağı inceledi. Çarşafları değiştireceğim diye acele garanti verdi hancı. Bu akşam mükemmel bir tereyağlı pilavımız var. Çok iyi. Benim için çay ve oğlum için de biraz su getirin. Tamam hanım. Merdiven çıkmaktan nefesi kesilen adam alnını, tek tük gri saç teli kalmış kafasını kuruladı. Maro'nun çok iyi bildiği bir aksanla konuşuyordu. Kısa bir tereddüt geçirdikten sonra adama bu kez Ermenice sordu. Ermenisiniz değil mi? Hayır, Müslümanım diye cevap verdi adam Maro'ya. Ama kendini ele verdiğini fark etmeksizin Ermenice konuşmuştu. Kızardı ve gözlerini indirdi. Aynı anda dışarıda akşam ezanı duyuldu. Adam havari Jesus Christus'un inkardan sonra hemen öten horozunu düşünmüş olmalıydı. Gözlerine yaşlar doldu ve pişmanlıkla fısıldadı. Başka çaremiz yok. Teslimiyet ya da ölüm. Bizim hanımızı elimizden aldılar. Kardeşim ve ben sadece işleri yürütmeye izinliyiz. Bir dinden dönme belgesi imzalamak ve bir Türk ismi almak zorundaydık. Sadece Türkçe konuşmamıza izin vardı. Ama kalbimizin derinliğinde Ermeni kalıyoruz. Biraz ara verdikten sonra saldırgancı ilave etti. Sokak kenarlarına saklanmaktan daima daha akıllıcadır bu yaptığımız. Bildiğim kadarıyla Tanrı bizden şehit olmamızı istemiyor. Ya siz? Bir Osmanlı subayı ile? Bu daha iyi değil. Kadın kızdı. Bu sizi hiç ilgilendirmez dedi. Sesi sertti. Yumuşamadan önce şunu da söyledi. Sizi ayıplamıyorum. Herkes kendi vicdanına göre davranmalı. Hemşehri olarak biz... Adam kadının sözünü kesti ve Türkçe konuştu. Hiçbir şey yapamayız. En iyisi Hristiyan olduğumuzu unutmak. Tanrı aşkına benimle bir daha asla ana dilimizden konuşmayınız. Adam kendinden geçmişti. Maro ona acıdı. Onun şu anda tek arzusu hayatta kalabilmekti. Korkmayın, sizi zora sokmayacağım. Adam rahatlamıştı, yeniden kolaylık gösterdi. Başka bir arzunuz var mı? Bana yemekten sonra lütfen sıcak su ve havlu gönder. Sabununuz da var mı? Evet hanım, arzu ettiğiniz her şeyi alacaksınız. Adam sessizce veda etti ve odadan çıktı. Thomas pencerenin kenarında oturuyor ve dışarı bakıyordu. Mağarayı terk ettiklerinden beri annesi endişe edilecek kadar inatla susmuştu. Kadın ona gitti. Thomas sevgilim. Oğlan kımıldamadan titreyen sesiyle sordu. Büyük annem niçin öldü? Maro ona cevap verebilmek için duygulandığını hissettirmedi. O çok hastaydı. Tanrı onu kendi yanına aldı. Şikayet etti Thomas. Dargındı. Biz onu gömmedik. Ben bir zaptiyeye yola çıkmadan önce bunu yapması için para verdim. Kaçırmak üzere olduğumuz bir şansımız vardı. Büyükannen de tam bunu istedi. Oğlanın onuruna dokunmuştu. Annesine döndü, gözlerine yaş dolmuştu. Babam için korkuyorum dedi. Ve annesinin kollarına atladı. Yakında onun yanında olacağız. Ağlaması kadını rahatlattı. Oğlunun hıçkırıklarını kesmek için bir girişimde bulunmadı. Çocuğunun başını kalbine bastırdı ve gözlerini yumdu. Bu karabasanın sona ermesi mümkün müydü? Mara buna inanmak istiyordu ama öte yandan korkuyordu. Mara sadece yarım günlük bir yolculuk kadar geride kalmıştı ve ölüm kafileleri mutlaka Darinde'nin yakınından geçmekteydi. Yavaş yavaş ölüme doğru gitmekte olan hemşerilerinin kuşkulu yüzlerindeki düşünceyi görmüştü. Hayır, kendini suçlu hissetmemeliydi. Onların yanında kalmış olsaydı bile kaderlerini değiştiremezdi. Kapı çaldı. Maro'nun Ermeni olduklarını anladığı peçeli üç genç hizmetçi kız gelmişti. Masanın üzerine sarı çiçekli bir örtü yaydılar. Buharı tüten bir semaver, tereyağlı pilav dolu bakır bir tepsi getirmişlerdi. Yemekte ayrıca bir domates salatası, ekmek, yoğurt ve pilavla yemek için bir kayısı kompostosu da vardı. Thomas masaya koşup pilavı atıştırmaya başladığında hizmetçi kızlar henüz yeni geri çekilmişlerdi. Maro oğlunun yakasına yapıştı, yemekten geri çekti ve bağırdı. Bu ne biçim davranış? Ayrıca önce ellerimizi yıkamalıyız. Açım. Hizmetçi kızlardan biri bir leğen ve su dolu bir testi getirmişti. Maro oğlunun ellerini temizledi. Sesi şimdi daha nazikti. Benim sana öğrettiğim davranış kurallarını unutmamalısın. Büyük annen görse ne derdi acaba? O torununun iyi eğitim görmesiyle gurur duyardı. O şimdi gökyüzünde diye cevap verdi çocuk. Fakat oradan yukarıdan sana bakıyor. Vaftiz baban kaptan Armen gibi bizi koruyor. Rıza Bey bizi yanına aldığı için aslında onlara teşekkür etmeliyiz. Ama ben o adama katlanamıyorum. Bunu göstermemelisin. Aksine biz ona saygılı ve nazik davranmalıyız. Niçin? O bizim tek kurtuluşumuz. Bunu anlıyor musun? Thomas sadece mırıldandı, masaya gitti. Maro halının üzerine oturdu ve yemek duası okudu. Thomas ellerini kavuşturdu ve gözlerini kapadı ama duaya katılmadı. Normal insanlar gibi yavaş yavaş yiyeceğiz. Açlıktan acı çekmemiş gibi. Thomas hareketlerini annesinin hareketlerini uyarladı. Birkaç dakika sonra sordu. Son kurtuluş. Bu nedir? Şimdi bizim hayatımızı kurtarmamız için bir araç. Suya düşmüşüz ve tutunabileceğimiz tek bir odun parçası bulmuşuz gibi. Thomas, vaftiz babasının tehciri dalgalı denizde bir yolculuğa benzettiğini hatırladı. Başını salladı, annesi devam etti. Rıza Bey bizi korumak için yanına aldı, bize buradan gitme imkanı verecek. Bunu niçin yapıyor? Maro, niçin yaptığını seziyordu ama Thomas'ın bunu bilmesini istemiyordu. Hancı'nın sözleri geldi aklına. Siz bir Osmanlı subayı ile... Herkes ona yaşamak için verilen olanaktan yararlanıyordu. Oğluna cevap verdi. Sanırım iyilikten, merhametten. O zaman neden herkesi yanına almadı? Mutlaka yeteri kadar yeri olmadığı içindir. Baban orduda subayı olduğu için bizi aldı. Thomas'ın gözleri parladı. Babamı tanıyor mu? Hayır. Eğer sana sorarsa ona babanın hapishanede olduğunu asla anlatma. Savaşta olduğunu söylemelisin. Niçin diye şaşırdı Thomas. Maro ona yeni durumları nasıl kavratmalıydı. Oğluyla birlikte davranmaya ihtiyacı vardı. Çatalını bıraktı. Biliyor musun Thomas, biz artık sürgünler kafilesinde değiliz. Ama durumumuz hala çok tehlikeli. Ben sana daima yalanın çirkin bir şey olduğunu söyledim. Ama istisnalar da vardır. Kaçınılmaz yalanlar. Thomas alnını kırıştırdı. Annesinin ona açıklamak istediği şeyi kavramış görünmüyordu. Şu anda önemli olan tek şey ikimizin de yakayı kurtarmasıdır. Hayatımızı kurtarmak için sabırlı ve kurnaz olmalıyız. Yalan söylemeye, bir şeyleri değiştirmeye tereddüt etmemeliyiz. Neyi değiştirmeyi? Mesela Rıza Bey saçını okşarsa önceden yaptığın gibi teki göstermek yerine ona gülümse. İğrendiğimiz biri bile olsa güler yüzlü olmak, derdimizi göstermemek, son haftalarda gördüğümüz zalimliklerden söz etmemek, açıktan Ermenice konuşmamak, gizlice Tanrı'ya dua etmek ve gerekirse hatta kendimizi Türk olarak tanıtmak. Bunlar bir şeyleri değiştirmek anlamına gelir. Türkler alçak. Bazıları evet. Ama biz şimdi kiminle ilişki kuracağımızı seçemeyiz. Kimin iyi olup olmadığını bilemeyiz. Tek endişemiz var, babanın hayatta kalması ve onu yeniden görmek. Thomas tepsideki son pirinç tanesini de yedi. Sana söylediğim her şeyi anladın mı? Başını salladı. Bazı şeyleri yalancıktan yapabilecek misin? Annesine baktı ve cevap vermekte birkaç saniye tereddüt etti. Evet anne. Maru'nun oğluna açıklamış olduğu şey kendisi için de geçerliydi. Çünkü Ermenilerin tehcirinde açıkça parmağı olan Rıza Bey ile dostça bir ilişki kurmak kolay olmayacaktı. Bir defa adamın niyetini test etmemişti. Eğer isterse onu kendi çadırına alabilir, sonra da sürgün kafilesine geri gönderebilirdi ya da köle olarak tutabilirdi. Onu niçin yanına almıştı, özellikle de Thomas'la birlikte, niçin ona bu kadar saygılı davranıyordu? Maru onun gözünü kendisinden ayırmadığını fark etmişti. Sağduyusu ona Rıza Bey'in onu yanına alma kararındaki sebebin merhamet ya da bir Osmanlı subayının onu eş seçmek istemesi olmadığını söylüyordu. Onu güzelliği ve çekiciliği için kabul etmişti. Dikkatli olmalıydı. Başka seçimi kalmıyordu. Hem Thomas'ı teselli etmek hem de kendini sakinleştirmek için sadece birkaç gün sürecek dedi. Sonra trenle İstanbul'a gideceğiz. İstanbul buradan uzakta, güzel bir şehir. Babam orada olacak mı? Bunu bilmiyorum. Belki orada bizi bekliyor veya Mesrop amcana bizim için bir haber bırakmıştır. Henüz orada değilse biz akrabalarımızın yanında kalacağız. Bizi bulmak baban için zor olmayacak. Zaman zaman ona acı veren bir düşünceyi tüm gücüyle bastırdı. Ya onu şimdi astılarsa? Varta'nın ölmüş olabileceği düşüncesi onun için dayanılmazdı. Yeniden ve son bir kez onun kollarında olacağı çok zayıf bir teselliydi ama onun yaşamadığına bir kanıt olmadıkça asla inanmazdı. Bu umudundan hayatta asla vazgeçmezdi. Thomas ağlamaklı bir sesle konuştu. Onu tekrar görmeyi çok istiyorum anne. Ben de canım. Ben sürekli bunu düşünüyorum. Hizmetçi kızlar bir çinkoleyen sıcak suyla dolu testiler, havlular ve bir parça gri sabun getirdiler. Masayı topladıktan ve yatağı yenilendikten sonra Maru Thomas'ı yıkadı. Kir tabakası iyice yerleşmişti ve bir ponza taşıyla ovulmak zorundaydı. Thomas yakınmadı, sakin durdu. İçinde oturduğu suyun nasıl da çamur gibi olduğunu gördü. Bu su birkaç düzine insana biraz içecekleri kadar yetecek bir suydu. Daha bu sabah bu değerli sıvıdan ona birkaç yudum verilmiş ve tarifsiz bir mutluluk duymuştu. Sessiz ağlamaya başladı. ''Sana acı mı verdim?'' diye endişeyle sordu annesi. ''Hayır'' dedi burnunu çekerek. Bu su, annesi ne söylemek istediğini anlamıştı. O da çektikleri acıları, kafiledeki Ermenilerin hala çekmekte oldukları susuzluğu düşündü. Hizmetçi kızlar leğeni döküp temiz suyla doldurdular. Kollarında katlanmış giysiler ve makyaj çantası olan bir başka genç kız içeri girdi. Maru, ince pamuk bir gömlek, deri terlikler, siyah bir elbise ve kuş ekmeği rengi bir ipek peçe aldı. Thomas kısa pantolonlar, bir gömlek ve yarım çizmeler aldı. Bu beyden ve bu kız çantayı havaya kaldırdı. Efendilerimden bir hediye. Çantacıkta bir saç fırçası, siyah süslü bir kutucuk, bir el aynası ve bir mendil vardı. Onların Ermeni hancıları bu hediyeyi Maru'ya sunuyordu. Kızlara teşekkür etti, elindekini bir kenara koydu. Thomas bir banyo havlusuna sarılmış, yatağın kenarında oturuyor, yere bakıyordu. Ne düşündüğünü sormasına Maru'nun ihtiyacı yoktu. Korku çocuğun yüzüne çökmüştü. ''Pencereye git ve ben yıkanırken dışarı bak.'' dedi. Oğlan itaat etti. ''Ne gördüğünü bana anlat.'' Çocuk cevap vermedi. ''Thomas.'' diye bir kez daha sordu. ''Hiçbir şey. Gökyüzünü, gökyüzünü görüyorsun ama. Rengi ne?'' ''Kan gibi kırmızı.'' dedi bitkin bir sesle. ''Kuşlar görünüyor mu?'' ''Evet. Hangileri?'' ''Akbabalar.'' ''Burada mı?'' ''Mutlaka yanılıyorsun. Beyazlar mı? Kanatları siyah mı? Uzun bir boyunları, uzun bacakları, uzun gagaları var mı?'' ''Olabilir. Bunlar leylekler. Hatırlıyor musun? Onlar Sivas'ta, bacamızın üzerinde, yukarıda yuva yaptılar. Uçup gittiklerinde Sassun başını havaya kaldırdı ve havladı. Oğlunun yavaşça burnunu çektiğini işitti. Bahçede çiçekler var. Onları tanıyor musun?'' Sen ona bahçe işlerinde yardım ederken Armen sana isimlerini söylemişti. Thomas tanıdığı bitkileri ılık bir sesle peş peşe saydı. Sonra şunu söyledi. Orada bir kız var ve gül koparıyor. Cemile gibi görünüyor. Maru gömleğini giydi, saçlarını tarayıp açmak için pencere kenarına oturdu. Dik yamaçların üzerinde akşamın ilk yıldızları parlıyordu. Komşu evden bir güvercinin kanat çırpmasına benzer bir gürültü geldi. Kırık dökük bir arabanın üzerine tırmanan bir kedinin olduğu bahçeden başka pencerelerin önünde çitle çevrilmiş yan yana taş evler vardı. Peçeli genç kızlar çeşmeden dönüyorlardı. Bir evin duvarına yaslanmış sigara içen adamların bakışlarının kendi üzerinde toplandığını hissediyordu. Birdenbire Maru büyük bir yorgunluk hissetti. Biz duamızı gökyüzüne okuyacağız. Haç çıkar ve kim için dua etmek istediğimizi Tanrı'ya söyle. Babam, büyük annem, vaftiz babam, Araksi teyze, sen, ben ve tüm diğerleri için. Bir köpek için de dua edilebilir mi? Maru başını salladı ve Sassun diye ekledi Thomas. Annesinin kollarına sarılmış vaziyette derin bir uykuya daldı Thomas. Maru annesini düşünüyordu. Daha birkaç saat önce ölmüştü. Ama öleli çok uzun zaman olmuş gibi geliyordu. Belki de bu son haftalar Maro'ya hassasiyetini kaybettirmişti. Annesinin kaybından duyduğu acı çok eski bir acıymış gibiydi. Bu oda ve bu şen geceyle mağara arasında koca bir dünya duruyordu sanki. Adı Umut olan bir dünya. Varta'nın yüzü gözlerinin önünde uykuya daldı. Ama Maro'nun bütün gecesi kızgın güneşin altında ağır yürüyüşleri ona bir kere daha tattıran karabasanlar tarafından bölündü. Sabah uyanınca hala mağarada olduğunu sandı. Hırıltılar duydu. Yeniden açlık, susuzluk, yorgunluk ve korku hissetti. Başının üzerinde sağlam bir çatıyla bir yatakta yattığını fark etmesi için birkaç saniye geçti. Geceler bastırdıkça tehcirin onları daha uzun bir süre meşgul edeceğini, bu kabustan kurtulmak için her gün yeniden gayret göstermek zorunda olacağını anladı. Bunu yapmaya ve başarmaya kararlıydı.